Ayrım 4.
Nihai, en son yaptırım olarak gündeme gelebilecek Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarma işlemi, insan hakları konusunda tanınmış bir uzman olan Karel Vasak'ın deyimiyle hastanın yüksek ateşi olduğunu gösteren termometreyi kırmaya benzetilebilir. Ne var ki termometreyi kırmakla hastayı iyileştirmeniz mümkün değildir. Amaç mutlaka bir devleti cezalandırmak değil, insan haklarının korunmasını sağlamaktır. Nitekim Albaylar Cuntası döneminde Yunanistan, konseyden çıkarılma olasılığı ile karşı karşıya kalınca bu kararı beklemeksizin kendiliğinden konsey üyeliğinden ayrılmıştı. Fakat Avrupa Konseyi'nden çıktıktan sonra Yunanistan'da insan hakları durumunun düzelmiş olduğu söylenemez. Bu konuda düzelme ancak Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi üzerine junta diktatörlüğünün devrilmesi ve Yunanistan'ın demokratik rejime dönmesinden sonra kendini göstermiştir. Eksiklikleri ve zayıf yönleri ne olursa olsun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gene de bugüne kadar uluslararası alanda atılmış en ileri adım sayılır. Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana sözleşmenin insan haklarının korunması bakımından hiç de küçümsenmeyecek olumlu etkiler yaratmış olduğu söyleyebiliriz. Belki en olumlu etkisi konsey üyesi devletlerin aralarındaki sınırların şeffaf olduğu ve başkalarının gözlerinin kendi üzerlerine çevrilmiş bulunduğunun bilinci içinde insan hakları konusunda daha dikkatli davranmaya zorlanmış olmalarıdır. Bu arada bazı üye devletler daha ilk yıllarında kendilerine karşı komisyona yapılan başvuru üzerine genellikle kesin kararın alınmasını beklemeksizin şikayet konusu olan durumu düzeltme ve gerekiyorsa yasalarını değiştirme yoluna gitmişlerdir. Bir devlet de Norveç, herhangi bir şikayet söz konusu olmadığı halde anayasasında sözleşmedeki ilkeler doğrultusunda kendiliğinden değişiklik yapma zorunluluğunu duymuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1953 yılından bu yana yer alan bazı önemli gelişmelere de burada değinmek gerekir. Bir defa aradan geçen zaman içinde değişik tarihlerde kabul edilen ek protokoller ve tamamlayıcı sözleşmelerle sözleşmenin kapsamı başlangıçtakine oranla hayli genişlemiştir. İlk metinde belirtilmemiş olan bazı yeni hak ve özgürlükler sonradan yapılan eklerle bugün koruma altına alınmış bulunmaktadır. Ayrıca bununla yetinilmeyerek temel haklar kataloğunun daha da genişletilmesi ve zamanın akışıyla güncelleşen yeni sorunların da sözleşme kapsamına alınması söz konusu olmaktadır. Bunlar arasında tutuklu ve mahkumların statüsü, azınlıkların korunması, ayrımcılığın önlenmesi, yabancı işçi hakları, sığınma hakkı ve çevre sorunlarına ilişkin haklar gibi konular bulunuyor. Bu konuların olgunlaştırılması yolunda Avrupa Konseyi çevrelerinde çalışmaların sürdürüldüğünü görüyoruz. Başka bir önemli gelişme de şu. Son yıllarda İnsan Hakları Komisyonu'na ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular giderek artıyor. Sadece 1990 yılı içinde mahkeme önüne gelen dava sayısı daha önceki 24 yıl içinde mahkemenin bakmış olduğu toplam dava sayısına neredeyse eşittir. Bunun sonucu olarak komisyonun ve özellikle mahkemenin verdiği kararlardan oluşan sözleşme hükümlerinin yorumu niteliğinde bir yargısal içtihat ortaya çıkmıştır. Uluslararası yargıdan kaynaklanan bu içtihadın insan hakları konusunda ortak bir Avrupa hukukunu oluşturmakta olduğunu söyleyebiliriz. Hatta günümüzde bazı hukukçular artık bir Avrupa İnsan Hakları Anayasası'ndan söz etmektedirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Rolf Risedal'ın bir konuşmasında mahkemenin Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne dönüşme yolunda adımlar atmakta olduğunu söylemesi de bu değerlendirmeyi güçlendirmiştir. İnsan hakları konusunda böylece yavaş yavaş ortak ilkelerin ve standart normların ortaya çıkışı, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin kendi iç hukuklarında bu normlar ve ilkeler doğrultusunda düzenlemeler yapmalarını gerekli kılmaktadır. Bunların bir bölümü zaten bu yola yönelmiş bulunuyorlar. Bunu henüz yapmayanların da bir süre sonra iç hukuklarını Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirme zorunluluğunu duymaları kaçınılmazdır. 5. Türkiye'nin sözleşme karşısındaki durumu. Yakın zamana gelinceye kadar Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılması eksik bir katılma niteliğindeydi. Çünkü Türkiye, komisyona kişisel başvuru hakkını tanımadığı gibi İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini de kabul etmemişti. Oysa bu iki mekanizma, sözleşmenin öngördüğü koruma ve denetim sisteminin en önemli ve en etkili unsurlarını oluştururlar. Avrupa Konseyi'nde yakın bir geçmişte bu mekanizmalara katılıp katılmama bakımından iki kategori ya da sınıf üyeliğin söz konusu olduğu, birinci kategoride yer alan ve büyük çoğunluğu oluşturan katılan üyeler dışında kalan az sayıdaki katılmayanlara bir çeşit ikinci sınıf üye gözüyle bakıldığı söylenebilir. İşte Türkiye'de bu üyeler arasında yer almaktaydı. Türk hükümeti nihayet 33 yıllık bir gecikmeyle de olsa 28 Ocak 1987 tarihinde kişisel başvuru hakkını tanıdı. Başta 3 yıllık bir süreyle sınırlandırılan bu tanıma 1990 Ocak ayında 3 yıl daha uzatılmıştır. Hükümet bundan sonra 25 Eylül 1989 tarihinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini kabul ettiğini bildirdi ve böylece Türkiye bu yetkiyi tanımayan son devlet olma durumundan çıktı. Anavatan Partisi iktidarını bu önemli adımları atmaya yönelten motifleri burada tartışmak gerekmez. İktidarın daha çok dışarıdan gelen telkinlerle ve bazı politik hesaplarla, özellikle Avrupa topluluğuna kabul edilmeyi kolaylaştıracağı inancıyla bu kararları almış olduğu ileri sürülmüştür. Bu noktada gerek ülke kamuoyunda gerek dış çevrelerde oldukça yaygın bir kanı olduğu söylenebilir. Ancak motifler ne olursa olsun önemli olan sonuçlardır. Biz de burada söz konusu katılmaları, doğurdukları ya da doğurabilecekleri sonuçlar ve taşıdıkları pratik değer ölçüsü açısından ele alacağız. Türk hükümeti kişisel başvuru hakkını koşulsuz kabul etmek yerine bir takım ayrıntılı ve kapsamlı çekinceler koyarak tanımış bulunuyor. Şimdi bu çekinceler üzerinde biraz durmak gerekir. Önce başvuru hakkının geçerli olacağı zaman ve yer bakımından konan sınırlamalar var. Zamanla ilgili olarak tanıma bildiriminin sadece bildirim tarihinden sonra meydana gelen olayları ve bu olaylara dayalı hükümleri kapsayacağı belirtiliyor. Buna göre bildirim tarihinden önce meydana gelen olaylar şikayet konusu olmayacaktır. Yer bakımından da başvuru hakkının sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulandığı sınırlar içindeki topraklarda Türk kamu makamlarının fiillerine ve ihmallerine dair iddialar için geçerli olacağı kaydı konulmuştur. Bu çekincelerden birincisi normal karşılanabilir. Komisyonun bunu kabul etmesi olağandır. Zira daha önce başka devletlerde süreyle ilgili benzer kayıtlamalar getirmişlerdir. Yerle ilgili olan ikincisine gelince ki bunun Kıbrıs sorunundan kaynaklanan şikayetleri önleme amacını taşıdığı anlaşılıyor, bu çekincenin kabul edilme olasılığının daha zayıf olduğunu söylemek gerekir. Ancak bunların ötesinde öz ve esasa ilişkin hukuk dilindeki Latince deyimiyle ratio materia başka bir takım çekinceler var ki asıl önemli olan ve sorun yaratanlar onlardır. Bunlardan biriyle Türk hükümeti sözleşmenin 15. maddesi gereğince özel durumlarda askıya alınabilecek yükümlülükler konusunun Türk Anayasası'nın sıkı yönetime ve olağanüstü hallere ilişkin 119'dan 122'ye kadarki hükümleri ışığında yorumlanmasını istemektedir. Bir başka çekince de bu beyanla komisyona tanınan yetki askeri personelin hukuki statüsüne ve özellikle silahlı kuvvetlerin disiplin sistemine dair hususları kapsamayacaktır denilmektedir. Ayrıca ileri sürülen bir noktaya göre Türk Anayasası'nın 33, 52 ve 135. maddeleri yani dernek, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin hükümleri Avrupa Sözleşmesi'nin aynı konuları düzenleyen 10 ve 11. maddelerine uygun sayılmalıdır. Ve nihayet Türk hükümetinin koyduğu en önemli ve en ilginç çekince aynen şöyle. Bu beyanla komisyona tanınan yetki bakımından sözleşmenin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinin ikinci fıkralarında yer alan demokratik toplum kavramı Türk Anayasası'nda yer alan ilkelere ve özellikle anayasanın dibacesi ve 13. maddesine uygun olduğu şekilde anlaşılmalıdır. Şimdi ileri sürülen bu isteğin anlamını tam olarak kavrayabilmek için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine bakmak gerekir. Sözleşme söz konusu hükümlerle milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlakın korunması vesaire gibi nedenlerle hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında göz önünde tutulması gereken temel bir kriter, temel bir ölçüt getiriyor. O ölçüt de şu: sözleşmeyle güvence altına alınan haklar ve özgürlükler ancak demokratik bir toplumda zorunlu olan ya da gerekli olan ölçüde sınırlanabilir. Oysa 1982 Türk Anayasası'nın İlki olarak tanıdığı temel hak ve özgürlüklere demokratik bir toplum düzeniyle bağdaşmayan bir takım aşırı sınırlamalar, kısıtlamalar hatta yasaklamalar getirdiği bilinen bir gerçek. Bu açık gerçeği örtmek mümkün olmadığına göre ileri sürülen çekince ile söylenmek istenen şudur: bizim demokratik toplum anlayışımız ve temelde demokrasi anlayışımız sizinkine pek uymuyor ama siz gene de uyuyormuş gibi kabul ediverin. Böylece Türk hükümeti kişisel başvuru hakkını tanırken sağ eliyle verdiğinin bir bölümünü sol eliyle geri almış ve çok olumlu sayılabilecek bir girişimin değerini büyük ölçüde azaltmış olmaktadır. Bu arada ortaya konan sorunlar da önemli boyutlara ulaşıyor. En başta şu sorun geliyor. Türk hükümetinin tanıma bildirimine koymuş olduğu çekinceler acaba geçerli midir? Sözleşmenin 64. maddesine göre bir devlet ancak başlangıçta sözleşmeyi imzalarken ya da onay belgesini verirken çekince koyabilir. Nitekim Türkiye'de 1954 yılında sözleşme ve eklerini kabul ederken sadece tevhidi tedrisat kanunu hükümlerini sakla tutan bir çekince koymuş. Sonradan aradan 33 yıl geçtikten sonra kişisel başvuru hakkını tanırken yeniden bir takım çekinceler ileri sürmek pek mümkün olmasa gerek. Hele öze ilişkin genel nitelikte çekince koymak 64. maddenin açık hükmü karşısında büsbütün imkansız. Bu durumda karşılaşılan engeli aşabilmek ya da etrafından dolaşabilmek için bulunan bir formülle bunlara çekince değil de yorum denilmiş ve yapılan bildirimde 25. madde uyarınca kişisel başvuru hakkının aşağıdaki hususlara bağlı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Adına ne denirse densin, ileri sürülen hususlar aslında birer çekince niteliğindedir. Bunların kabul edilebilir olup olmadığına zamanı geldiğinde İnsan Hakları Komisyonu karar verecektir. Komisyon, Türk hükümetinin yorumlarını geçersiz saydığı takdirde, ki bu güçlü bir olasılıktır, ne olacaktır? Kişisel başvuru hakkının tanınmasına ilişkin bildirim hiç yapılmamış mı sayılacaktır? Yoksa komisyon ileri sürülen çekincelere dikkate almayarak kendisine gelen başvuruları işleme koyacak mıdır? Bu sorunların nasıl bir çözüme bağlanacağını ileride göreceğiz. Ortaya çıkacak duruma göre Türk hükümetinin yeni bir bildirimde bulunmasının gerekebileceğini söylemek herhalde kehanet sayılmaz. Aslında Türk hükümetinin yapması gereken şey bir takım anlamsız zikzaklar çizmek yerine sözleşmeden doğan yükümlülüklerini açık yürekle yerine getirmektir. Bunun için de daha fazla vakit kaybetmeden anayasadan başlayarak iç hukukumuzu demokrasi ve insan hakları ilkeleriyle bağdaşmayan, onlara açıkça ters düşen hükümlerden arındırmak ve sözleşmede yer alan kurallarla uyumlu hale getirmek yolunda çaba göstermelidir. Türkiye, yukarıda da değindiğimiz gibi son yıllarda insan hakları ile ilgili olarak uluslararası alanda bazı olumlu adımlar atmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de Avrupa Konseyi çerçevesinde gerçekleştirilen işkencenin ve insanlık dışı ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nin Kasım 1988'de imzalanarak onaylanmasıdır. Türkiye aynı yıl içinde Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen ve yürürlüğe giren işkenceye ve başka zalimce insanlık dışı ve küçültücü ceza veya muameleye karşı sözleşmeyi de imzalamış bulunmaktadır. Hem de bu defa herhangi bir çekince koymaksızın. Ama bu zaten zorunluydu. Çünkü sözleşmenin bir maddesi bu sözleşmeye çekince konulamaz hükmünü getiriyordu. Burada şu soruyu sormak gerekiyor. Acaba işkencenin önlenmesine ilişkin sözleşmeye katılmakla işkence konusu Türkiye'nin gündeminden çıkmış mıdır? Bu soruya hiç çekinmeden evet diye karşılık verebilmek ne yazık ki mümkün görünmüyor. Çünkü işkence iddialarının arkası kesilmiş değildir ve Avrupa Konseyi çevrelerinde bu konudaki kuşku ve endişeler sürmektedir. Demek oluyor ki önemli olan sadece bir takım uluslararası belgelere imza atmak değildir. Asıl önemli olan o belgelerde yer alan ilke ve kurallara uygulama alanında pratik geçerlilik ve işlerlik kazandırmaktır. Bu yapılmadığı sürece atılan imzalar boş bir övünme vesilesi olmaktan öteye gitmeyecektir. Son olarak bir noktaya daha değinelim. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek protokollerden bir bölümünü bugüne kadar imzalamamıştır. Bunlar arasında ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin 6 numaralı ek protokol de var. Günümüzde çağ dışı ve insanlık dışı bir ceza sayılan, üstelik hiçbir caydırıcılığı olmayan ölüm cezasını kaldırmamakta direnmenin anlamı ne olabilir? Uygarlıkla geri kalmışlık arasındaki çizginin gerisine düşmek ülke bakımından onur verici bir şey olmasa gerek. Kana kan isteyen ilkel düşünceden sıyrılarak sözleşmenin 6 numaralı ek protokolünü onaylamak ve ölüm cezasını kaldırmakla Türkiye uluslararası platformlarda saygınlık kazanacaktır. 6. Türkiye'de yeni bir gelişme. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun kuruluşu. Burada geçen yılın sonlarında Türkiye'de yer alan yeni bir gelişmeden söz etmek gerekir. 5 Aralık 1990 tarihinde kabul edilen bir kanunla dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi içinde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu adı altında yeni bir komisyon kurulmuştur. Siyasi parti grupları ile bağımsızların meclisteki üye sayıları ile orantılı olarak katılacakları bu komisyona verilen görevler şunlardır. A. uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek. B. Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında istem üzerine görüş ve öneri bildirmek. Ç. Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler üretmek. D. İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek. E. Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak. F. Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurt içi ve yurt dışında insan haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak. Komisyon, kendisine verilen görevleri yerine getirmek için bakanlıklar ve bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek, buralarda inceleme yapmak ve ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca havale olunan başvurular ile ilgili konuları inceleyecek ve başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine en geç 3 ay içinde bilgi verecektir. Görüldüğü gibi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na önemli görevler ve oldukça geniş yetkiler verilmiştir. Bu satırların yazıldığı sırada komisyon henüz kurulup çalışmaya başlamamıştı. Komisyon çalışmalarına başladıktan sonra acaba Türkiye'yi insan hakları alanında geri kalmışlıktan kurtarma yolunda olumlu ve etkili bir rol oynayabilecek midir? Bunu yapabilmesi için her şeyden önce kendini partizan etkilerden ayırarak partiler üstü bağımsız bir tutum benimsemesi gerekir. Bunu başarabildiği takdirde İskandinavya örneğindekine benzer bir çeşit ombudsman işlevi görebilir. Gerek insan hakları ihlallerinin önlenmesi ya da bunların giderilmesi, gerek mevzuatta ve uygulamada iyileştirmelerin sağlanması bakımından komisyonu önemli görevler beklemektedir. Bunda ne ölçüde başarılı olacağını bize zaman gösterecektir. 7. Sözleşmenin iç hukuktaki yeri. Son olarak sözleşmenin onu onaylamış bulunan devletlerin iç hukuk sistemlerindeki yeri ve değeri üzerinde durmak gerekir. Bu konuda katılan devletler arasında standart bir uygulama bulunmadığı ve farklı düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Bazı devletler sözleşme hükümlerini kendi iç hukuklarına katarak onun bir parçası haline getirdikleri halde diğer bazı devletler bu hükümleri sadece belirli sorumluluklar yükleyen uluslararası bağlayıcı bir metin saymaktadırlar. Ancak kullanılan yöntem ne olursa olsun sonucun aynı olması gerekir. Taraf devletlerden her biri şu ya da bu yoldan iç hukuklarını sözleşme hükümleriyle uyumlu hale getirmek zorundadırlar. Sözleşmeden doğan dış yükümlülüğün iç yükümlülüğe dönüştürülmesi yolunda değişik uygulamaların bulunduğunu görüyoruz. Örneğin Avusturya'da 1964'ten beri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne anayasal bir statü tanınmış ve böylece sözleşme bu ülkede anayasa ile eş düzeyde bir hukuk kaynağı haline gelmiştir. Hollanda'da da 1953 ve 1956'da anayasasında yapmış olduğu değişikliklerle uluslararası antlaşmalara iç hukuk kuralları karşısında üstün değer tanımış bulunmaktadır. Ancak bu ülkede bir antlaşma veya sözleşme hükmünün iç hukuk kuralları karşısında üstün değer taşıyabilmesi için kendiliğinden uygulanabilme, self-execution niteliğine sahip olması gerekir. Başka bir deyişle genel ve soyut bir ilke değil, açık ve somut bir hukuk kuralı olmalıdır. Bunun dışında diğer ülkelerde genellikle sözleşme hükümleri iç hukukun kanun hükmü düzeyinde bir parçası sayılmaktadır. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer alır. 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da yer alan bu kurala göre madde 90 fıkra 5 usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Aynı fıkrada bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz denilmekle uluslararası antlaşmalara bir bakıma normlar hiyerarşisi açısından kanunun da üstünde bir statü tanınmış olduğu ileri sürülebilir. Herhalde tartışma götürmeyecek bir nokta varsa o da anayasada benimsenmiş olan sisteme göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türk mahkemelerince kanun gibi kabul edilmesi gerektiği ve davaların çözümünde dayanak olarak kullanılabileceği hususudur. Ancak söylemek gerekir ki bizde bu yola başvurulması konusunda bir bilinçlenme ve alışkanlık henüz doğmuş değildir. Türk hukukunu insan hakları alanında Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirebilmek bakımından hukukçularımıza, özellikle de yargıçlara önemli bir rol düşmektedir. Türk yargıcı önüne gelen bir davada uygulanması istenen kanunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulduğu takdirde Türk kanununu bir yana bırakarak doğrudan sözleşme hükümlerini uygulama yoluna gitmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin de bu nitelikte bir kanunu iptal etmesi gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte bu yönde verilmiş karar örnekleri vardır. Dipnot. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak vermiş olduğu iptal kararları için şu iki örneğe bakılabilir. 27 Ocak 1977 tarih ve 1977'ye 4 sayılı karar ile 29 Ocak 1980 tarih ve 1980'e 11 sayılı karar. Böylece hukuk sistemimizin Avrupa İnsan Hakları hukuku ile bütünleşmesi yönünde yargı yoluyla önemli adımlar atılmış olacaktır. Yargı yoluyla bütünleşme, entegrasyon süreci Türkiye'nin kişisel başvuru hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini tanımasından sonra daha da önem kazanmıştır. Kanunlarda ve uygulamadaki insan hakları ilkeleriyle bağdaşmayan en sivri örnekler yasama yoluyla ortadan kaldırılsa bile geri kalanları ayıklamak bakımından mahkemelere gene de bir hayli iş düşecektir. Avrupa'da yargısal içtihat alanında oluşmakta olan normlarla aramızdaki açığı kapatmak uzunca bir zaman alabilir. Türk yargıçları bu içtihatları izleyerek sözleşme hükümlerini tanıyacakları öncelikle insan haklarına saygılı gerçek bir demokratik hukuk devletinin yaratılmasına önemli katkılarda bulunabilirler. Avrupa Sosyal Anlaşması, Avrupa Sosyal Şartı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni sosyal ve ekonomik haklar yönünden tamamlayan ve 18 Ekim 1961'de konsey üyesi 13 devlet tarafından Torino'da imzalandıktan sonra 26 Şubat 1965'te yürürlüğe giren belge Avrupa Sosyal Anlaşması ya da Şartı adını taşır. Bu anlaşma çağımızın anlayışına uygun olarak bütün sosyal ve ekonomik hakları 19 temel madde ve 72 paragraf içinde geniş bir ideal liste halinde sıralamıştır. Bunlar arasında çalışma hakkı, toplu sözleşme hakkı, sendika özgürlüğü ve grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı, ailenin korunması, çalışan kadın ve çocukların korunması, sağlık yardımı, göçmen işçilerin sosyal yardımlardan yararlanması, meslek eğitimi görme hakkı gibi belli başlı hakların yer aldığı görülür. Üye devletler sözleşmeye katılırken bu geniş listenin bütün hükümleriyle kendilerini bağlamak zorunluluğunda değildirler. Fakat başlangıçta en azından 10 temel madde ile 45 paragrafın hükümlerine uyma yükümlülüğünü kabul etmeleri gerekmektedir. Tanınması zorunlu bu iki grup hüküm asgari çifte çekirdek olarak adlandırılıyor. İleride isterlerse diğer hükümlere de katılabilirler. Böylece görüldüğü gibi esnek ve kademeli bir gerçekleştirme sistemi kabul edilmiştir. Bu yola gidilmesinin nedenini konsey üyesi devletler arasındaki ekonomik gelişme düzeyinin farklı oluşunda aramak gerekir. Her devlet ideal listede yer alan hükümleri ancak kendi ekonomik gelişmesi ile mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirebilecektir. Birleşmiş Milletler'de insan hakları konusunda tek sözleşme yerine iki ayrı sözleşmenin yapılmasına yol açan düşüncenin Avrupa Konseyi içinde de benimsenmiş olduğu görülmektedir. Avrupa Sosyal Anlaşması'nın getirmiş olduğu denetim mekanizmasına gelince bunun bir hayli gevşek olduğunu söylememiz gerekir. Burada taraf devletlere düşen yükümlülük Avrupa Konseyi'ne iki yılda bir anlaşmanın bağlayıcı hükümlerinin kendi ülkelerinde uygulanışına ilişkin raporlar vermekten ibarettir.